Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Barış Cankı. Bugün Türkiye'ye girişi merakla beklenen Çinli B7 Atto 3'ün İzmir Çeşme'de yapılan lansmanındayız. Daha önce biliyorsunuz, izleyenler olmuştur mutlaka. İstanbul'da statik bir marka lansmanı yapılmıştı. İç ve dış tasarımını detaylıca şöyle bir görmüştük. O yüzden tasarımını şöyle hızlıca bir inceleyeceğim. Ardından en merak edilen taraf sürüş kısmına geçeceğim. Hemen şöyle dilerseniz ön tarafla bir başlayalım. B7 Atto 3 oldukça şık bir tasarıma sahip. Biz İzmir Havalimanı'ndan Çeşme'ye gelene kadar şöyle bir yaklaşık bir saatlik bir rotada kullandık. İnsanlar gerçekten merak ediyor. Dönüp dönüp bakıyorlar. İlgiler oldukça yüksek. Şık bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta markanın bu farlar ve ön taraftaki B7 yazısının yer aldığı şu parlak panelin bir ejderhanın gözlerini anımsatan bir tasarıma sahip olduğunu söylüyorlar ki biliyorsunuz Çin mitolojisinde ejderhaların oldukça önemi var. Burada LED farlar geliyor. Güzel şöyle gündüz aydınlatmalarına sahip böyle parça parça modüllerden oluşan LED teknolojisi sahip farlarımız geliyor. Tabii ki burada design paket yani en üst paketi getirilmiş Türkiye'ye. Bunun da etkisi büyük. Alt tarafa baktığımda şöyle parlak siyah detaylar burada. Hemen sağ tarafta hava girişlerini görmekteyiz. Bunlar tabii ki aracın aerodinamik yapısına katkı sağlıyor. Böyle güzel şık bir tasarım var. Kaputun yanındaki böyle yükseltiler otomobile daha güçlü, daha dinamik bir görünüm sunuyor. Hemen yan tarafa geçtiğimizde şöyle burada benim ilk dikkatimi çeken yan aynalar üzerinde bulunan NFC yazısı oluyor. Tabii ki bunu daha önce anlatmıştım. NFC kart vasıtasıyla anahtara hiç ihtiyaç duymadan araca girip çalıştırabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Şurada B7 Design yazısına yer verilen küçük bir süsleme var. Jantlarımız 18 inç alaşım jantlar. Çift renkli böyle aerodinamik tasarıma sahip jantlarımız geliyor. Continental özel lastiklerle çevrili. Bunlar tabii ki elektrikli otomobil olduğu için özel lastiklerle birlikte geliyorlar. Tabii ki crossoverların olmazsa olmazı tasarım olan parlak siyah detaylar da buradaki yerini almış durumda. Yan tarafta ikinci dikkatimi çeken detay, bunu daha önce de söylemiştim. Beğenmeyenler de oldu, beğenenler de oldu. Böyle balık pulunu anımsatan güzel bir arka sütun var burada. C sütunu var. Oldukça ilginç bir tasarım olmuş. Açıkçası BYD'ye kendine has bir görünüm katmış. Arka tarafta alışık olduğumuz birçok günümüz otomobilinden böyle boydan boya uzanan stop grubu mevcut ki yine design pakette bunlar LED olarak geliyor. Burada markanın sloganı olan, isminin anlamı olan Build Your Dreams yani kendi hayallerini inşa et yazısını görmekteyiz. Hemen üst tarafta böyle tavanın daha uzun görünmesini sağlayan hem de sportif görünüm sunan uzun bir spoilerımız mevcut ki şurada da uzun bir fren lambamız yer alıyor. Burada öndeki tamponla uyumlu böyle yatay şeritlere sahip güzel bir tampon tasarımı mevcut. Yine öndekiler gibi burada da hava girişi, hava kanalını anımsatan detaylar var ama bunlar tabii ki sahte, herhangi bir işlevi yok burada. Tamamen görünüm amaçlı. Alt tarafta da şöyle gri renkli bir koruma plakası şeklinde bir difüzöre yer verilmiş. Evet demiştim, daha önce tasarımı anlattık. O yüzden burada kısa keseceğim ve hemen bagaj tarafına geçiş yapacağım. B7 Atto 3'ün design paketinde diğer iki pakete ek olan, onlarda bulunmayan bir özellik elektrikli bagaj kapağı. Şöyle dokunduğumda güzel, hızlı bir şekilde açılıyor. Açıkçası yükseklik açısı da oldukça iyi ama sanki burada birazcık benim boyuma göre kısa kaldı diyebilirim. Tabii ki otomobilin boyutundan da kaynaklı bu. Benim 1.80 boyum var. Şöyle birazcık eğilmem gerekiyor buna geçiş yapabilmem için. Hemen şurada tuşlarını da görüyoruz. Buna bastığımızda bagaj kapağı kapanıyor otomatik olarak. Bunu da göstereceğim. Şöyle güzel bir pandizot var. Şöyle bakıyorum yapısına. Çok kötü durmuyor. Oldukça iyi, sert yani sağlam bir hissiyat veriyor bana. Bagaja baktığımda ilk etapta şöyle yüksek bir zemin görüyorum ve bu bana bagajın oldukça küçük olduğu hissiyatını veriyor. Aslına bakılırsa rakamlara göre pandizota kadar 440 litre bagaj hacmi mevcut B7 Atto 3'te. Tavana kadar 555 litre yanılmıyorsam bir alan sunuyor bizlere. Arka koltuklarda 30'a 40 oranında katlanan koltukları yatırdığınızda 1300 küsür litreye varan bir hacim elde ediyorsunuz. Tabii ki bunun bagajı bu kadar değil. Çünkü 440 litre C segmenti için ortalama bir değer. Hemen şöyle şu alanın alt kısmına baktığımda beni daha fazla bir alan karşılıyor. Burada separatöre yer vermişler. Neden böyle bir şey yapmışlar? Bu %100 elektrikli bir otomobil olduğu için bunun kablosu var, şarj cihazı var. Onların da alt tarafta görünmeyen bir biçimde saklanabilmesi için böyle bir separatöre yer vermişler. Hemen şurada baktığım zaman yan tarafta fileli şekilde güzel depolama alanları görüyorum ki burada iki tarafta da daha çok korunmasını, çok hareket etmemesini istediğiniz eşyaları buraya yerleştirebiliyorsunuz. Şöyle zemin halı kaplı şu altta tarafta baktığım zaman güzel, güzel bir hissiyat veriyor. Ama yan taraflarda herhangi bir halı kaplaması yok. Bunlar böyle plastik şekilde karşıma çıkıyor. Aslında çok böyle biraz çizilebilir alanlar olmuş açıkçası. Hemen şöyle sol tarafta bir adet LED bagaj aydınlatması görüyorum. Diğer tarafta yok ama bilmiyorum, karanlıkta çok test etme şansım olmadı şu anda ama yeterli olacaktır gibi görünüyor. Bagajdan bahsettim. Hemen size göstereyim şuradan. Bagaj tuşuna basarak tekrar bunun kapanmasını sağlayabiliyorum. Bu arada küçük bir misafirimiz de var. Hemen önünde gösterelim. Yanımda böyle yemek arıyor gibi ama maalesef yanımızda hiçbir şey yok. Bagajı da geçtikten sonra dilerseniz hemen arka taraftan iç tasarıma başlayalım. Hemen şöyle arka kapımı açtım. Bu arada arka kapı da bayağı hafifmiş. Böyle bir değişik bir hissiyat verdi bana. Şöyle hemen arka koltuğa oturuyorum. Her zamanki testlerde yaptığım gibi. İlk etapta baktığım zaman ön koltuk bana göre ayarlı ve diz mesafesi arkadaki oldukça iyi. C segment bir SUV'nin ihtiyaçlarını karşılar derecede. Dediğim gibi ben 1.80 boyum var. Baş mesafesi birazcık kötü arkada ama burada neyin avantajı var? Tamamen üst tarafı tavanı kaplayan açılabilir panoramik cam tavanın burada faydası var. Çünkü neden? Böyle daha ferah bir ortam yaratıyor. Baktığım zaman onu da saymazsak tavanda şöyle 4 parmaklık bir boşluk mevcut. Yani oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ön koltuklar ve arka koltuklar böyle farklı renklerden oluşan, nedir bunlar? Mavi, kırmızı ve beyaz renklerde oluşan böyle delikli vegan deri döşemeyle kaplanmış. Burada marka vegan derinin altını çiziyor. Burada herhangi bir hayvansal deri kullanılmamış. Tamamen vegan deri kullanılmış. Hemen orta konsol oldukça yumuşak. Şöyle kolumu dayadığımda güzel, rahat bir kullanım sunuyor bana. Zaten burada şişeleri görüyorsunuz. 2 tane bardaklığımız mevcut. Oldukça yeterli, pratik bir kullanım sağlıyor bizlere. Şöyle hatta bunları kaldırıp bunu da şöyle göstereyim kapalı haldeyken. Burası fazlasıyla şiş. Aslında bu koltukların sırtlıkları gibi değil. O yüzden sanki böyle orta tarafta oturan kişi çok böyle uzun yolculuklarda rahat edemezmiş gibi geliyor bana. Burada herhangi bir şaft tünelimiz yok. %100 elektrikli olarak tasarlanan bir otomobilden bahsettiğimiz için dümdüz bir yapı mevcut. Tabii ki bu güzel bir detay çünkü ortada oturan kişi için biraz daha rahat bir alan sunuyor bizlere. Burada ön koltuklarda entegre başlıklar mevcut ama arkadakiler şöyle ayarlanabilir şekilde geliyor. Buradan bagaja herhangi bir erişimimiz yok. Hemen şurada ISOFIX bağlantılarını görüyorum. Burada kapak yok sanırım. Herhangi bir kapağa yer verilmemiş. Burada doğrudan bir bağlantı yapabiliyorsunuz. Çocuk koltuğunu güvenli bir biçimde bağlayabiliyorsunuz. Şimdi burada dikkat çekmek istediğim tasarım detaylarından biri şu ilginç detaylara yer vermiş. B7'de ön koltuklardaki gibi şurada gitar detayına yer verilen böyle değişik bir tasarım mevcut. Enstrümana benziyor. Hemen üst tarafta kapı açmaya yarayan kollar da değişik biçimde tasarlanmış. BY'de bunların spor yaparken kaldırdığımız ağırlıklara benzetildiğini söylüyor özel olarak. İlginç bir tasarıma yer verilmiş. Buradaki aslında çizgiler de bilmiyorum kameradan tam görebiliyor musunuz ama kaslardaki yapılara atıfta bulunan böyle çizgilere yer verilmiş. İlginç bir tasarım olmuş açıkçası. Burada hafif yumuşak bir deri karşımıza çıkıyor. Bu alanlar yumuşak. Asıl önemli olan burası çünkü kolumuzu dayadığımız alan. Burası yumuşak deri kaplı, yine vegan deri kaplı bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Alt taraflarda tabii ki yine çoğu zaman olduğu gibi siyah plastik detay. Açıkçası ben genel olarak B7 Atto 3'ün malzeme kalitesini beğensem de şu kapıların alt taraftaki bu plastiğin yapısını, özelliğini çok beğenemedim açıkçası. Birazcık kalitesiz göstermiş. Onun dışında birçok özelliği güzel. Hemen şöyle bakayım. Arkadaki yolcular için güzel havalandırma menfezlerimiz var. Şuradan ayarını yapabiliyorum. Açıp kapatabiliyorum. B7 Design logosunu buradan eksik etmemişler. Hemen burada 2 tane USB girişim var. Burada tip A, tip C olmak üzere 2 tane girişe yer vermişler. Burada da telefon veya herhangi bir şey koymak için ufak bir cep var. Oldukça aşağıda kalmış ama bu çok eğilmek zorunda kalıyorsun. İlginç bir yere konumlandırmışlar. Hemen size şimdi arka koltukların nasıl katlandığını göstereceğim. Şöyle çıkayım. Şuradaki şeyi çekerek güzel bir şekilde katlayabiliyorsunuz. Onu katlamayayım zaten buradan net görebiliyorsunuz. Düz bir zemin oluşturuyor. Dediğim gibi 1300 küsür litreye varan bir bagaj hacmi elde edebiliyorsunuz. Hemen şöyle yukarı doğru katlayabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz bunu. Arka tarafta anlatabileceğim detaylar bunlar. Hemen şimdi ön tarafa geçelim. Ön taraf B7 Atto 3'ün en beğendiğim kısmı. Zaten araç sahibi olarak, sürücü olarak en fazla vakit geçireceğiniz alanda burası. Oldukça farklı, asıl yani otomobilin diğer modellerden, diğer markalardan ayrıldığı tarafta burası bence. Neden öyle diyorum? Çünkü burada çok şık, yine koltuklardaki gibi vegan deri döşeme, bir altı düz, üç kollu sportif bir direksiyonumuz mevcut. Üstünde birçok fonksiyon tuşu yer alıyor. alıyor. Sol taraftakiler çoğu zaman olduğu gibi aracın ileri seviye sürüş asistanlarını kontrol etmek için, sağ tarafsa multimedya sisteminde işte ses ayarıdır, radyo geçişidir gibi gibi herhangi kontroller için ayrılmış. Bunun hemen arkasında benim yani bu modele çok fazla yakıştıramadığım 5 inçlik küçücük bir dijital gösterge ekranı var. Yani bu ekranı koymak yerine farklı bir tasarım çözümüne ya da teknoloji çözümüne yer verselerdi aslında daha güzel olurdu. Hatta şöyle çalıştırıp göstereyim size de ekranı görün. Beğenmememin en büyük sebeplerinden bir tanesi de yani tamam küçük bir ekrana yer vermişsiniz burada ama yani bu kadar büyük çerçevelere sahip olmasaydı en azından açıkçası biraz bu kadar güzel malzeme kalitesi olan bu kadar teknolojik bir otomobili bence biraz kötü göstermiş. Gördüğünüz gibi aslında birçok bilgi burada küçücük ekrana sığdırılabilmiş burada. Yani birçok uyarıyı sürüş esnasında da görebiliyorsunuz. Ben zaten yer yer onları sizlere gösteriyor olacağım. BYD aslında buradan kısmış, buraya vermiş. Burada gördüğünüz ekran da 15.6 inç. Yani kocaman bir ekran. Diğer alt seviyelerde 12.9 inçlik küçük bir ekran yer alıyordu ama BYD burada en üst versiyonu getirmek istemiş. 15.6 inçlik kocaman bir ekran karşımıza çıkıyor. Statik lansmanda, İstanbul'daki lansmanda göstermiştik. Hemen tekrar göstereyim. Burada bu ekranın alameti farikası yatay veya dikey olarak döndürülebiliyor olması. Tamamen burada dikey bir arayüze kavuştu. Tabii ki bunun ilk olarak aklımıza gelen bunun amacı nedir? Açıkçası ben bunun amacını çok anlayamadım. Siz yorumlarda aklınıza gelen herhangi bir şey varsa anlatabilirsiniz. Yani bunun fonksiyonu bu şekilde. Ekran şimdiye kadarki elde ettiğim deneyimlere göre oldukça akıcı. Bir Android işletim sistemi var yanılmıyorsam bu ekran üzerinde. Onun üzerinde çalışıyor. Şöyle baktığım zaman kısaca menüleri göstereyim size. Burada araçla ilgili, ileri sürüş asistanlarıyla ilgili, park etme asistanı, aktif güvenlik sistemleri şöyle dokunayım. Birçok şeyi burada yapabiliyorsunuz. Sevmediğim özelliklerden bir tanesi ben otomobillerde en azından klima kontrollerinin fiziksel kontrol, fiziksel tuş olarak yer almasını isterim. Burada marka bunu ana ekranda shortcut yani kısa yol olarak kullanmış olsa bile her halükarda burada klima ayarını yapabilmek için sizin bu ekrana bakmanız ve burada dokunmanız gerekiyor. Misafirimiz bu sefer önümüze geldi. Merhaba. Hemen devam edelim şöyle. Ama şurada tabii ki burada şükür ki şu tuşa yer vermişler. Bu ne yapıyor? Sizin fanı kapatıp açmanızı sağlıyor. Yine burada herhangi bir şekilde ses ayarı yok ama burada tuşumuz var. Bu da tabii ki daha pratik bir kullanım, daha güvenli bir kullanım açısından yer verilen güzel bir özellik. Hemen hızlı hızlı geçeceğim. Vaktimiz az. Şurada 3 farklı sürüş modu var araçta. Eco, Sport ve Normal olmak üzere. Buradan dokunarak bu modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da rejeneratif frenlemenin ayarı. Bunları tabii ki ekran üzerinden de yapıyorsunuz ama burada tuşuna yer verilmiş olması daha pratik, daha kolay bir kullanım sağlıyor. İki farklı seviye sunuyor bizlere. Bir normal, bir de yüksek olmak üzere. Normal kullanım sanki içten yanmalı bir otomobil kullanıyormuşsunuz gibi bir his sağlıyor. Ama yüksek seviyede gaz pedalından ayağınızı kaldırdığınız anda otomobil oldukça hızlı şekilde yavaşlıyor. Bu da güzel bir kullanım sunuyor. Bunlar tabii ki yine burada işte kör nokta uyarı sistemi gibi gibi birçok ayar mevcut. Burada marka birçok yeni otomobilde yer verilen küçük anahtarlar yerine sanki böyle uçak kontrollerini anımsatan, sanki böyle ileri doğru ittirip uçağı kaldırıyormuşsunuz gibi bir hissiyat yaratan detaya yer vermiş. Bu benim çok hoşuma gitti. Burada start stop düğmemiz var. Park frenimiz burada. Burada park tuşumuz ve yine ileri geri vites ayarlarımız mevcut. Bunu kontrol edebilmek için tabii ki güvenlik açısından şuradaki unlock yani kilit açma tuşu var. Şuna basıp vites değiştirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bu kazara dokunmanız durumunda önlem olarak yer almış. Hemen burada görmüşken anahtarı da sizlere göstereyim. Şöyle aslında standart böyle çok da farklı olmayan arkada BYD yazısının yer aldığı bir anahtarımız mevcut. Dediğim gibi sadece anahtarla değil NFC kartıyla da şu kartla da otomobilinizi açabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz NFC yazısının üzerine dokundurarak. Özellikle bazı arkadaşlarımız sorduğumda ben sorularınız var mı diye depolama alanlarından bahsetmiş. Şöyle baktığım zaman iki tane bardaklık görüyorum ben. Bardaklıklar şöyle çıkabiliyor. Böyle bir aparata da yer vermişler. Bazı alanın daha yüksek kullanımı için. Oldukça pratik ve büyük bardaklıklar mevcut burada. Şık bir detay olmuş. Benim çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi de bu geniş kolçağın altında çok çok büyük, burada otomobilin ruhsatına yer vermişler. Çok çok büyük bir depolama alanı, depolama çözümü sunuluyor bizlere. Bu da oldukça güzel bir detay olmuş ki elimi soktuğumda burası serin olduğu için açıkçası ya burada havalandırma mevcut ya da arkada havalandırma menfezine giderken hava burayı da soğutuyor gibi hissettim. çok detaylı bakamadım ona şu anda. Bir diğer depolama çözümümüz de yine orta konsolda iki katlı yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Burada aslında depolama çözümünden farklı olarak 12 volt güç çıkışı ve USB girişleri de burada yer alıyor. Yine otomobilde multimedya sistemine Android Auto ya da Apple CarPlay üzerine bağlantı yapmak için bu USB girişlerini kullanabiliyorsunuz telefonunuzu bağlamak için. Hemen bir diğer çözüm de şuradaki torpido gözü. Şöyle dokunduğumda güzel bir şekilde açılıyor. Çok derin, çok büyük değil. İçinde herhangi bir halı kaplama yok. Aslında malzeme kalitesi plastik. Yani ne çok kaliteli ne de çok kötü. Ben burada bu kalitede bir otomobilde biraz halı kaplama olsun isterdim açıkçası. Ama burada plastik yer verilmiş. O da olur diyeceğiz ve hemen burayı geçeceğiz. Dediğim gibi ön koltuklarda böyle entegre başlıklar mevcut. Yanal destekleri gayet iyi. Sürüş esnasında güzel bir şekilde kavruyor. Zaten spor modunu aldığınızda otomobil çok performanslı hareket ettiği için bunlar gerekiyor açıkçası. O yüzden güzel bir şekilde kavradığını söyleyebilirim. Çok detaylı özelliklerden bahsetmediler ama benim gördüğüm kadarıyla ön koltuklarda ısıtma özelliği de mevcut diye biliyorum. Bunu da eklemiş olayım. Hemen şöyle üst tarafta iki tane aydınlatmamız mevcut ki bu okuma ışıkları hemen arka koltuklarda da yer verilmişti. Onu söylemeyi unuttum. Burada yine acil durumda SOS tuşumuz ve açılabilir panoramik cam tavanı ve onun perdesini kullanmak, açıp kapatmak amacıyla yer alan kontrollerimiz mevcut. Bu arada otomobilde HiBD komutuyla aktif olan bir sesli komut sistemi de mevcut. Ama biz bunu denedik açıkçası çok anlaşamadık. Komutlarımızı çok fazla algılayamadı. Dediklerimizi yanlış anladı. Ama bazen de anladığı durumlarda da yerine getirdi. Dediğim gibi Türkçe dil desteği yok ama ben çok başarılı çalıştığını düşünmüyorum şu anda. Muhtemelen buna yazılım güncellemesi geldikçe daha başarılı hem de Türkçe dil desteğiyle çalışacaktır. Bunu da BYD Atto 3 almak isteyenlere belirtmiş olayım. Şöyle konsola da hemen bir son kez şöyle bakarak üst tarafta şöyle çok sert, çok yumuşak olmayan bir alan mevcut. Deri döşeme. Burada yine kapı içlerindeki gibi kas yapısını anımsatan detaylar yer almış. Alt tarafta ise böyle sert plastik detaylar mevcut. Ben özellikle bu paspasları çok beğendim. Halı paspas değil de böyle farklı güzel plastik şekilde gibi silikon mu derler buna? Silikon gibi böyle paspaslar yer verilmiş. Bunlar oldukça güzel detaylar olduğunu söyleyebilirim. Kapı içleri arkadakiler gibi, buna çok değinmeyeceğim. Yine üst taraf yumuşak detaylarda yer alırken alt tarafta sert plastik detaylar mevcut. Bagajı buradaki tuştan da açabiliyorsunuz. Bunları detayda sizlere gösteriyor olacağım. Dediğim gibi aslında BYD Atto 3'ün iç tasarımı da böyle oldukça teknolojik, konforlu bir araç olduğunu söyleyebilirim. Zaten sürüş konforundan sürüş esnasında da bahsediyor olacağım. Hemen gelin dilerseniz en merak edilen alana, sürüş kısmına geçiş yapalım. Evet, şu anda BYD Atto 3 ile beraber bir test sürüşüne çıktık. Zaten size dış tasarımını, iç tasarımını detaylıca gördüğüm şekilde artılarıyla eksileriyle anlattım. Şimdi de biraz otomobilin teknik özelliklerinden, sürüş sırasında bana gösterdiği özelliklerini, ilk izlenimlerimi size aktarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle teknik bilgilerle biraz başlayayım. Çünkü elektrikli otomobillerde bu konularda bilgi aktarımı oldukça az. İnsanlar çok merak ediyor. Hemen böyle bir başlangıç yapayım. Öncelikle BYD Atto 3 bir C segment SUV. Bunu her zaman dile getiriyoruz. Yaklaşık 4,5 metre uzunluğa sahip. Aks mesafesi de 2,7 metre civarında. Tabii ki bu boyutlarıyla yine bir çok yakından tanıdığımız C segment, %100 elektrikli bir SUV olan TOG T10X'e yakın, rakip ama ondan yaklaşık şöyle bir 10 santim falan kısa ve daha küçük bir araç. Bunu belirtmiş olayım. Onun dışında E Platform 3.0 adı verilen BYD'nin yenilikçi bir platformu üzerine inşa edilmiş ilk model. Tabii ki daha sonra gelecek olan Seal da bu platformu kullanıyor ama bu platformu kullanan ilk model BYD Atto 3. Bu platform önemli. Neden önemli? Şimdi size bunun artılarını sayacağım. Öncelikle 400 voltluk bir elektrik mimarisine sahip olduğunu belirtelim. Bana göre bu eksisiyle başlamış oldum. Çünkü artık günümüzdeki elektrikli otomobillerde yavaş yavaş 800 voltluk mimariden, daha yüksek akımlardan, daha yüksek şarj gücünden bahsetmemiz gerekiyor. Verimli ve daha kullanılabilir elektrikli otomobiller için. Tabii ki Atto 3 yani 2023 yılında tanıtılmış, 2023 yılında geliştirilmiş bir araç olmadığı için bu konuda çok da bir şey diyemeyeceğim ama 400 voltluk elektrik mimarisine sahip olduğunu belirteyim. Bataryası Blade batarya. Ünlü BYD'nin Blade bataryası. Bu bataryanın özellikleri neler? Diğer geleneksel bataryalardan farklı olarak bıçak tipinde pil hücrelerine sahip. Bu pil hücreleri sadece 1.3 santim kalınlığında ve oldukça dikey olarak yerleştiriliyor modüller ve oldukça ince geleneksel bataryayla karşılaştırıldığında. Bu yüzden hem kompakt bir yapıya sahip hem de BYD'nin belirttiğine göre bu tasarım sayesinde, yapılan Ar-Ge çalışmaları sayesinde geleneksel bataryalara göre %50 daha fazla aynı alan içerisinde enerji depolayabiliyor. Bu da ne demek? Daha küçük, daha hafif bataryada daha fazla enerji depolanması, daha uzun menzil sağlanması anlamına geliyor. Bu arada Blade batarya demişken lityum demir fosfat yani LFP adı verilen bir batarya kimyası kullanılmış. Tabii ki günümüzde elektrikli otomobillerde çok sık dile getirilmese de NMC adı verilen nikel, manganez, kobalt tipi bataryalar kullanılıyor. İki batarya arasındaki, iki kimya arasındaki farklar da kabaca şöyle belirteyim ben size. Bir kere lityum demir fosfat bataryalar, lityum bataryalar arasında en güvenli olan çeşit. Yani batarya kolay kolay ısınmıyor. Tabii ki bu noktada işte bataryanın yanması, alev alması gibi. Tabii bunlar çok kolay gerçekleşen durumlar değil ama hani olduğunda da lityum demir fosfat bataryalar bu konuda oldukça güvenliler. Bunun dışında ikinci büyük avantajı nikel, manganez, kobalt bataryalara göre bir kere maliyet. Bu çok önemli tabii ki elektrikli otomobillerde. Geliştirme ve üretim maliyeti onlara göre daha düşük. Bunun da dışında kullanım ömrü diğer bataryalara göre daha yüksek. Çünkü neden? Aslında eksilerine giriyor aslında bu. Şarj hızı diğerlerine göre biraz daha düşük kalıyor. Tabii ki düşük şarj hızı ne demek? Daha fazla kullanım ömrü demek. Çünkü siz bataryayı ne kadar hızlı şarj ederseniz ömründen o kadar yiyorsunuz. Bunun dışında bir başka eksisi de enerji yoğunluğu. Diğer bataryalara göre daha düşük enerji yoğunluğuna sahip ama BYD burada belirttiğim tasarım sayesinde %50 daha fazla enerji yoğunluğu sağlayarak aynı alanda bunu bertaraf etmeyi başarmış. Birazdan menzilinden de bahsedeceğim zaten. Yüksek bir menzil elde etmeyi başarmışlar. E-Platform 3.0'ın batarya dışında bir kazanımı da 8-in-1 adı verilen, yani 8 tane parçanın tek bir aks üzerinde modüler bir yapıya, kompakt bir yapıya sahip olarak üretilmesi. Yani işte batarya kontrol ünitesinden tutun da tahrik motoruna kadar bir sürü parça, 8 tane parça tek bir kompakt yapı üzerinde, tek bir aks üzerinde toplanmış. Bu da ne demek? Aynı zamanda hem ağırlıktan tasarruf demek, hem de parçalardan tasarruf demek. Maliyete yansıyan hem de elektrikli otomobilde daha iyi bir bütünlük, daha iyi verimlilik sağlayan bir detay. Tabii ki verimlilik demişken şurada altını çizeyim. Markanın belirttiğine göre bu toplam güç aktarma sistemi BYD Atto 3'teki %89 gibi çok yüksek, çok iyi bir verimliliğe sahip. Bu da doğrudan aslında yola bu verimliliği yansıtıyor. Bu da en güzel özelliklerinden bir tanesi. Batarya demişken şarj gücünden ve şarj hızlarından bahsetmemek olmaz. BYD Atto 3'ün bana kalırsa eksilerinden sayabileceğimiz bir özelliği DC şarj gücünün diğer elektrikli otomobillere göre biraz düşük kalması. Nedir bu? 88 kW gibi bir DC şarj desteği mevcut. Baktığımız zaman günümüzde diğer markaların işte 120, 130, 150 kW'lardan bahsettiğini görüyoruz DC şarjında ama Atto 3'te 88 kW DC şarjı mevcut. Normalde AC şarj hızı da giriş seviyesinde 7.4 kW ama bize gelen en üst paket yani design pakette 11 kW 3 fazlı AC şarj mevcut. Bu da tabii ki normal şarja taktığınızda da bataryanın daha hızlı dolması anlamına geliyor. Hemen burada süreleri de vereyim size. AC şarjla şarj ettiğinizde bataryanın tamamen doluma ulaşması yaklaşık 6-6,5 saat civarında sürüyor. DC şarjla şarj ettiğinizde 88 kW güçteki bu da aslında bataryanın %30'dan %80 doluma 29 dakika civarında ulaşmasını sağlıyor. Yani %0'dan yanılmıyorsam %100'e ulaşması bir 80 dakika civarını buluyor. DC şarj yapsanız da tabii ki %0'dan %100 daha uzun sürüyor. Bu her elektrikli otomobilde böyledir. Batarya ve verimlilikten bahsettim. Tabii ki burada en merak edilen konulardan bir tanesi de otomobilin menzili. 60 kWh saatlik bir bataryamız var. Lityum demir fosfat kimyaya sahip olduğunu söyledim. Bu batarya WLTP normlarına göre ortalama kullanımda 420 kilometreye kadar bir sürüş menzili sağlıyor. Şehir içi kullanımda 565 kilometreye kadar çıktığı söyleniyor ki zaten otomobilde normal veya yüksek olmak üzere iki farklı seviyeye sahip rejeneratif frenleme mevcut olduğu için bu enerji geri kazanımıyla şehir içi trafikte düşük hızlarda bol fren yaptığınız yollarda bu 565 kilometreye rahatlıkla ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Birçok elektrikli otomobil zaten şehir içinde daha fazla menzili sunuyor. BYD Atto 3 tek bir motor seçeneğiyle Türkiye'ye geliyor. Bu motor 150 kW güç, 310 Nm tork üretiyor. 150 kW güç ürettiği için de aslına bakılırsa %10'luk ÖTV dilime girmenin nedenlerinden bir tanesi bu. Tabii ki fiyattan daha sonra bahsedeceğim. Şu anda sınırda, yani şu an alanlar için çok büyük avantaj olduğunu söyleyebilirim. Bu motor otomobilin 7.3 saniyede 0-100 hızlanmasını tamamlamasını sağlıyor. Tabii ki performans odaklı bir otomobilden bahsetmediğimiz için bu değer oldukça iyi. Ben burada rota üzerinde bir fırsat bulursam 0-100 hızlanması ve fren denemesi yapacağım. Bunu da videoda mutlaka size göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi oldukça performanslı bir araç. Zaten farklı sürüş modları mevcut. Eco, normal, sport olmak üzere sport moduna aldığınızda zaten performanslı ve istekli olan araç. Bir elektrikli otomobilden bahsettiğimiz için, torkunu anında yansıtabilen bir motordan bahsettiğimiz için zaten istek olan araç spor modunda çok daha yüksek performansa ulaşabiliyor. Tabii ki yüksek performans dediğimizde yani bir içten yanmalı motorlu performanslı bir araç beklemeyin. Çünkü bu otomobilin son hızı zaten 160 km saat. Yani burada limitli menzil kaygısından dolayı. O yüzden hani burada çok büyük bir performans beklememek lazım. Bu arada son hızı da elektrikli otomobillerin ortalamasında 160 km saat. Ama baktığımız zaman rakiplerinden biri olan Togg T10X'de 185 km saat bir son hız görmekteyiz. Ona göre biraz düşük kalıyor. Tabii ki ben burada hani kıyaslama yapıyorum iki otomobil açısından. Performans dedik. Performansın hemen arkasından ben size biraz sürüş konforundan bahsedeyim. Biz şimdi İzmir Havalimanı'na indik. Havalimanından Çeşme'ye kadar bir şöyle bir saatlik bir rota üzerinde kullandık. Ardından otelimize geldik. Otelden de şimdi çıktık. Belli bir rota üzerinde kullanıyoruz. Şimdiye kadar olan süreçte düşük 50-60 kilometrelik düşük hızlarda da kullandık. 120-130 kilometre hızlara da çıktık. Öncelikle şunu çok rahat belirtmeliyim ki Atto 3 çok sessiz, çok konforlu ve size çok güzel bir şekilde yoldaki kusurları aktarmadan, sizin bunları fark etmeden geçebilmenizi sağlayan bir süspansiyon sistemine sahip. Bunları çok net, çok rahat söyleyebilirim. Zaten arkada bağımsız süspansiyonla gelen bir araç. Bu da artılarından bir tanesi. Herhangi bir torsiyon çubuğu şeklinde bir şey yok. Gerçi genelde elektrikli otomobiller çoğunda arkada bağımsız süspansiyon görüyoruz ama yine de bunu belirtmeden geçmeyelim. Virajlarda özellikle süspansiyonun sertlik ayarı çok güzel yapılmış. Neden güzel yapılmış diyorum? Siz normal bozuk yolda giderken bunu size yansıtmayacak şekilde ayara sahipken aslında yumuşak olarak nitelendirebileceğiniz süspansiyon virajlarda, keskin virajlarda siz viraja hızlı girseniz bile herhangi bir şekilde yatmıyor. Şu anda hemen onu da gösterecektim size ama önümde araç çıktı ne yazık ki. Dediğim gibi hemen ben devam edeyim burada. Herhangi bir şekilde yatmıyor süspansiyon. O yüzden sertlik ayarında çok güzel ayarlanmış olduğunu söyleyebilirim. Yani siz gene de benim anlatmama bakmadan otomobili alma niyetiniz ya da merakınız varsa mutlaka bir test sürüşü ayarlayıp kendiniz de deneyimleyin bunu derim. Şimdi performans dedik, menzil, batarya dedik. Tabii ki merak edilen konulardan bir tanesi de aslında enerji tüketimi. Fabrika verilerine göre bu otomobilin enerji tüketimi ortalama 15.6 kWh. Şehir içinde ise kullanımda 12 kW'a kadar düşürülebiliyor. Tabii ki biz burada normal optimum kullanımdan bahsediyoruz. Bu WLTP normları genelde böyle hani 25 santigrat derecede sıcaklıklarda ölçülen değerler. Sizin hangi iklim koşulunda kullandığınız, nasıl kullandığınıza göre bu değerler değişebiliyor. Biz de baktığımızda aslında şöyle biraz deneyimledik. 100 km hızda gittik. Biraz 150-160 son hıza çıkmaya çalıştık. Burada 16.7 kWh civarında bir anlık tüketim verisi gördük. Aslında baktığında normal kullanımda yine fabrikanın gösterdiği verilerle uyumlu. Hemen kısaca BYD Aptoç'un ülkemize gelen donanım özelliklerinden de bahsedeyim. Elektrikli otomobillerde en çok merak edilen konulardan biri olan ısı pompası BYD Aptoç'te standart olarak sunuluyor. Isı pompasının özelliği ne? Hemen hızlıca söyleyeyim. Normalde bu verimliliği arttıran bir özellik. Normal şartlarda WL tipi normlarının 25 santigrat derecede ölçüldüğünü söylemiştim. Ama siz daha soğuk bir iklimde kullanıyorsanız otomobilin enerji tüketimi daha çok artacaktır ve bu da menzile düşüş olarak yansıyacaktır. Isı pompasının buradaki görevi size soğuk iklimlerde bu verimlilik düşüşünü optimum düzeyde tutmak. Nedir bu? Bu da aslında verimliliğe %20-25'e varan oranda katkı sağlıyor. Sizin verimliliğinizin düşmesini bu oranda azaltıyor, minimuma indiriyor. Çok önemli bir özellik. Elektrikli otomobil alacaksanız bu özelliği mutlaka sorgulayın, soruşturun derim. Bunun dışında tabii ki batarya yönetim sistemi de oldukça verimli. Bunu da belirteyim ve design donanım seviyesinin özelliklerine geçeyim. Design donanım seviyesinde BYD Aptoç'un en üst donanım seviyesi. Marka bunu getirmeyi tercih etmiş diğer donanım seviyelerine göre. Burada güvenlik tarafında ön taraftaki bu orta hava yastığı dahil olmak üzere toplam 7 hava yastığı ve adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, ön arka çarpışma önleyici sistemler, arka çapraz, trafik uyarısı, kör nokta uyarı sistemi ve bunun dışında kapı açma uyarısı gibi pek çok standart özellik mevcut. Yani burada hepsini sayamayacağım aslında ama güvenlik açısından, ileri sürüş teknolojileri açısından oldukça dolu bir otomobil olduğunu söylemek gerek. Bunun dışında tabii ki ön koltuklarda ısıtma, direksiyonda, ön koltuklarda döşemelerde vegan deri döşemeler, burada 15.6 inçlik döndürülebilen multimedya ekranı, önümüzde çok küçük, daha bahsetmiştim, 5 inçlik dijital gösterge paneli gibi birçok donanım var aslında. Dolu dolu bir araç. O yüzden fiyatı da birazdan söyleyeceğim şekilde birazcık benim beklentimin üzerinde geldi açıkçası. Hemen yeri gelmişken fiyatı da söyleyeyim. Zaten sürpriz değil, daha önce açıklandı. 1 milyon 590 bin TL satış fiyatına sahip BYD Aptoç. Baktığımız zaman özellik açısından ve fiyat açısından rakipleriyle benzer derecede olduğunu söyleyebilirim. Nedir rakipleri? Türkiye pazarı için konuşuyorum en azından. Togg T10X şu anda tamam üretimi kısıtlı ama yine rakipleri arasında. 1 milyon 560 bin TL fiyata sahip. E2008 yine 1 milyon 580 bin TL civarındaydı. Şu an tabii bugün 1 Kasım fiyatlar güncelleniyor. Şu an bilmiyorum ne kadar artacak. Jeep Avenger bunlar B SUV olmasına rağmen yine rakipleri arasında olduğunu söyleyebilirim. Çünkü elektrikli otomobil pazarı Türkiye'de daha dar. O da 1 milyon 560 bin TL civarında. Aslında kafa kafaya geldiğini söyleyebilirim. BYD burada bana göre biraz daha böyle 1.4-1.45 milyon civarında daha rekabetçi bir fiyatla gelseydi çok çok daha iyi olabilirdi benim için. Ama bu fiyatta %54 ilave gümrük vergisine göre yine bence iyi olduğunu söyleyebilirim. Hemen merak edilen konulardan birini de söyleyeyim. Marka ile ilgili ve videomu burada kapatayım. Uzun bir video oldu, kusura bakmayın ama birçok bilgiyi size vermeye çalıştım burada. BYD şimdi 2023 yılı için 2 aylık süreçte toplam 4 tane satış sonrası hizmet verecek. Yani servis hizmeti verecek. 4 tane bayisinin hazır konumda olduğunu söyledi. Bunlardan 2 tanesi İstanbul'da, bir tanesi Ankara'da, bir tanesi İzmir'de. Yani 3 büyük şehirde. Ama bunun dışında 2024 yılında 20-25 adet bayiye erişmeyi planlıyorlar. Tabii ki bunlar bir anda olmayacak. Yani önümüzdeki haftalarda böyle hafta hafta bile yeni bayilerin açıldığını, listeye eklendiğini görebiliriz. BYD bütün araçlarında 6 yıl veya 150 bin kilometre araç garantisi sunmakla beraber 8 yıl veya 200 bin kilometre batarya garantisi sunuyor ve batarya konusunda çok iddialılar. Bu garanti süresi içerisinde yaklaşık 3000 çevrim, yani bu da yaklaşık 1 milyon kilometre civarına geliyor. 3000 çevrimde bile %80 batarya ömrünün altına düşmeyeceğini rahatlıkla söylüyorlar. Bu konuda oldukça iddialılar. Bunu da belirtmiş olayım çünkü elektrikli otomobillerde en çok merak edilen konulardan bir tanesi bu. Buraya kadar beni izlediğiniz için, verdiğim bilgileri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin de merak ettiğiniz, benim değinmediğim başka konular varsa sorun, mutlaka bütün yorumları okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Videomuzu beğenmeyi, bize destek olmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bizim için bunlar motive kaynağı. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.